Ayrım 20. Çıplak Deniz Çıplak Ada. Bir Ada Hikayesi 4. Yaşar Kemal. Sayfa 177. Hançerli Efe, ben bertaraf edebilecek miyim? Sen edebilirsin. Sen edebilirsin. Senin işindir. Seni beni kurtaracak bir vaziyetin var. Hançerli Efe, ne vaziyetim var? O marifet hangi marifetse beni kurtarmadı. Seni nasıl kurtaracak? Beni kurtaracak bir sen varsın. Sen kurtarırsın sen. Sen kurtarırsın sen. Söyle de seni belki kurtarabilirim. Kavlakzade durmadan konuşuyor, hançerli ise durmadan söyle söyle diyor, öteki konuşuyordu. Söyle, söyle. Hançerli ter içinde kaldı. Söyle, söyle. Hançerli ipekli mendili çıkardı, terini sildi. Söyle, söyle. Söyle, söyle. Söylüyorum, söylüyorum dedi Kavlakoğlu. Sustu. Birkaç kez yutkundu, konuşamadı. Kusura bakma, sen bile beni kurtaramazsın diye korkuyorum. Karşımdaki insanlar korkulacak insanlardır. Bu insanları sen de bilirsin. Korkma, korkma, söyle. Hançerli bağırdı. Söyle, söyle, söyle, söyle. Söyle, beni öldürüyorsun. Ne istiyorsan söyle. Kalkıyorum, söyle, söyle. Kavlak yerinden kalktı, elinden tuttu. Koltuğa oturttu. Hançerli hızla kalkıp kapıya yürüdü. Öteki kucaklayarak koltuğa onu geri getirdi. Omuzlarına basarak oturttu. Bak kardeşim dedi. Böyle de öldüm. Öyle de. Öyle de öleceğim. Sen benim için İsmail'i öldüreceksin. O ölmezse ben öldüm. Sen öldürmezsen 7 çocuğunun, bütün sülalenin günahı senin boynunda olacak. Seç ya çocukların, akrabaların, torunların, bütün gelecek torunların sana lanet okuyacaklar. İkisinden birini seç. Ya İsmail'i ya çocuklarını. Her şeyden, dünya malından vazgeçsinler. Beğen beğendiğini. Hançerli Efe, beğendim beğeneceğimi. İsmail'le çok konuştum. O yerdeki karıncayı bile ezemez. Ben İsmail'le çok konuştum. İsmail'in yerinde bir başkası olsaydı seni çoktan havada öldürürdü. İsmail öyle bir adam ki herhangi bir delikanlıya git, şunu öldür dese gelir seni öldürüverirdi. Ona çok adam geldi. Senin gibi bir adama bu zulmü yapan, yaptıran kişi yaşamamalı. İzin ver. Hiç kimseye izin vermedi. Onu öldürmek beni öldürmektir. Bir gün ona ben de sordum. Neden korkuyorsun dedim. O bana dedi ki, benim hiçbir şeyden korkmadığımı sen bilirsin. Öldüreceğim adam kimdir? Neyin nesidir? Onun kim olduğunu sen benden iyi biliyorsun. O beni jandarmaya öldürttü. Böyle kanı ciğeri beş para etmez. Böyle korkak. Korkudan yüreği çürümüş bir adam. Ne kadar kim bağlarsan bağla. Hadi git öldür öldürebilirsen. Korkma, seni hiç kimse öldürmeyecek. İsmail ölürse işte sen o zaman kork. Yazık değil mi? Sen beni Karun gibi. Benim çocuklarım adam gibi adam olurlarsa kendi çarelerini kendileri bulurlar. Kavlakzade. Kardeşim Hançerli, biliyorum. Senin gibi hiçbir şey olmayanlar hiçbir şey istemezler. Bunu kardeşlik adına senden istiyorum. Korkma değil. Para pul değil. Zeytinlik de değil. Haydi söyle dedi Hançerli. Sana adadaki 3 yel değirmeninden birini alacak, onaracak, armağan edeceğim. İşte bu sana bir oyuncak. Hançerli, aldım, kabul ettim. O kadar zeytinliklerim var, yüreğin daha çürümemiş. Kavlakzade gülerek, bunu İsmail'e söyleme. Söyleyip de kanıma girme. Kucaklaşıp gülerek sevgiyle birbirlerinden ayrıldılar. Kadri Kaptan, kasaba iskelesinde Hançerli Efe'yi bekliyordu. Adaya çabuk vardılar. Efe doğru Poyraz Musa'nın evine gitti. Poyraz onu sevinerek karşıladı. Hançerli Efe'ye hayrandı. Lene Ana da hayrandı. O da onun hiç asker öldürmediğini biliyordu. Belki zabitleri de öldürmemişti. Lena kahveyi çabuk yaptı. Hançerli, senden dileğim var. Senden değirmenlerinden birini istiyorum. Duyduğuma göre 3 değirmenin 3'ünü de sen almışsın. Doğru, 3'ünü de ben aldım. Birini bana vereceksin, şu pınara yakın olanı. Benim tarlam var, çiftliğim var, onu ben öğüteceğim. Görüyorsun, her evin önünde fırın var. Senin evinin önünde bile. Şimdiye kadar sen daha ekmek pişirmedin değil mi? Pişirmedik. Arsen Usta'nın işi çok. Arsen Usta önce değirmenin kanatlarını takacak. Mavi Atlas'tan. Son değirmeni çalıştıracak. Bu işler çok para istiyor. Benim 7 oğlum var. Hepsini yüksek mektepte okutacağım. Senin çocukların doğunca onlara da 2 değirmen kalıyor. Sen buğdayları satıp da mı yaptıracaksın değirmeni? Hançerli. Yok, ben yapmayacağım bu masrafları. Bana bu değirmeni armağan ettiler. Senden değirmeni satın alacak o kişi. Çok pahalı değil mi? Bana armağandır dedi. Kavlakoğlu bana 1.000 dönüm bir zeytinlik. Bir konak, 300 dönümlük bir çiftlik. Bir yıl kağıt, 15 manda, bir sürü inek verdi. Daha çok neler, neler verdi. 7 oğlumun 7'sini de İstanbul'da, Paris'te okutmaya yemin, kasem eyledi. Daha da neler neler. Bana Kavlakoğlu'nun verdikleri teker teker saysam bitmez. Karşılığı da İsmail Çavuş'u öldürmek. Ben Kavlakoğlu'na dedim ki, benden sen İsmail Çavuş'u öldürmemi istedin. Sen bunu benden dünya malı karşılığında isteyince, elim hançerime gitti. Seni o anda öldürecektim. Buna İsmail Çavuş engel oldu. İsmail bana dedi ki, onun ciğeri 5 para etmez. Öldürmeye değmez. 9 tane Karadonlu koruması var. Onların hiçbirisi onu korumaz. Onun ölümü bir insanın elinden olacaksa, 9 Karadonlu'nun birisinin elinden olamaz. Ben ondan ayrılırken malın mülkün senin olsun. Senden hiçbir şey istemem. Sen git de İsmail'in elini öp. O Allah'ın yarattığı kutlu insandır. O böyle olmasaydı, öldürmelerini yasak etmeseydi, Karadonluların kim olursa olsun seni öldürürlerdi. Senin tozun bile, adın bile kalmazdı. 9 Karadonlu değil de 100 Karadonlu'nun olsaydı bu halkın elinden kurtulamazdı. Ben böyle deyince geldi beni kucakladı. Elimi öptü. Beni sen kurtardın dedi. Şimdiye sana neler vereceğimi söylemiştim. Hepsi senindir. 7 çocuğunun 7'sini de yüksek mekteplerde okutacağım. Sen benim öz kardeşimsin. Evvelahir. Dünya malının bundan benim yanımda hiç kıymeti kalmadı. Kabul et. Edemem kardeş dedim. Gene geldi beni öptü. Titriyordu, sonra usuldan güldü. Sonra sana bir oyuncak vereceğim. Sen bu oyuncakla oyna. Çok istiyormuşsun, bana söylediler dedi. Poyraz, onun armağanını alıyorsun da benim armağanımı almazsan ben de küstüm gitti. Şu armağanın ne olduğunu söylemeyecek misin? Biliyorsun, şimdi gidip Arsene Usta'ya söyleyeceğim. Çabuk ol da yirmeni onarmaya hemen başla diyeceğim. Evlerin önünde fırınlar bomboş duruyor. Efe'nin buğdayları da evde öyle bir değirmen bekliyor. Değirmenin kanatları atlas olacak. Hem de mavi. Ben hemen Arsene Usta'ya hemen gidiyorum. Kanatlar olacak. Değirmeni, tekne biter bitmez değirmenci Hançerli çalıştıracaktı. Poyraz da, Hançerli de sevinç içindeydi. Hançerli Poyraz'ın arkasından bağırdı. Allah muradını versin. Poyraz olduğu yerde durdu kaldı. Seni burada bekliyorum. Arsene Usta'ya birlikte gidelim dedi Hançerli. Poyraz'la hemen iskeleye doğru yürüdü. Arsene Usta iki arkadaşıyla bir tekne yapıyordu. Yakında bitireceklerdi. Arsene Usta, iyi ki geldiniz. Bitirdik tekneyi dedi. Bir boyası kaldı. Bir boyası dedi Hançerli. Bir boyası. Bir boyası dedi Poyraz. Gençler, arkadaşlar boyayı hemen yaparlar. Sonra değirmeni anlattı. Değirmen Hançerli Efe'ye armağandır dedi. Armağandır dedi Hançerli. Kanatları atlas, mavi atlas. Değirmenin oralar çok rüzgarlıdır. Gece gündüz oradan rüzgar eksik olmaz. Masmavi kanatlar rüzgarda gece gündüz savrulur. Mavi atlas. Mavi atlas gündüz savrulur. Ada masmavi olur. Masmavi. A efendi, Melek Hatun, Poyraz, Salman Sami, Hristo, Tanyerleri ışıdı ışıyacak. Kadri Kaptan'ın teknesine bindiler sevinç içinde. Ver elini kasaba. Güneş karşı dağların yamaçlarını ışığa boğarken kasabaya vardılar. Hayri Efendi'nin dükkanına gittiler. Hayri dükkanını açmış kahve içiyordu. Ortalığı kahve kokuları almıştı. Dükkandaki çocuk oradan oraya koşturuyordu. Hayri Efendi oğlum dedi. Cezveleri ocağa koy, dibekte epeyce kahve var, hepimize yeter. Sabah sabah da halis dibek kahvesi içilir. İçilir dedi Doktor Salman Sami. Hayri Efendi'nin doktora saygısı vardı. Kim bilir, belki oğulları yaralıyken onların başındaydı. Onlara ilaç veriyordu. Öldüklerinde de onları incitmeden mezara koyuyordu. Bu doktorların hakları hiçbir zaman ödenemezdi. Hele Salman Sami gibi doktorların hakları hiçbir biçimde ödenemezdi. Şimdi de savaş yaralılarına baktığı adada mektep açtı. Çocukları okutuyor. Bu adanın kadınları, erkekleri, yaşlıları, çocukları bile hastalara baktılar. Yemediler, içmediler, neleri varsa bizim askerlere taşıdılar. Biz de onları Yunanlıların içine sürdük. Lena Yunan'dan kaçtı geldi. Buradaki askerdeki 4 oğlunu bekliyor. Hristo ile Vasili de kaçtılar, gitmediler. Zorla gönderilenler çoğu kaçıp geleceklermiş ama Yunanlılar göndermiyorlar. Bizimkiler de almıyorlarmış. Biliyorum ne insanlar, ne insanlar gitti Yunanistan'a. Onlar bizim komşularımız, dostlarımızdı. Niçin olursa olsun kimse yurdundan edilemez. İnsanları yurdundan eden de zulümle iflah olmaz. Tarih onları cehenneminde misafir eder. Adları anılmaz. Anılsa bile lanetli olurlar. Oradakiler de bek kahvesinden bir kahve içtiler. Hayri Efendi'ye baktılar, bir kahve daha içtiler. Kalkın, hadi gidelim. Hepimizin birden gitmesi Çeçen padişahını sevindirir. Bir padişah şahlıktan atılmışsa kalabalıklar da onu sevindirir dediler. Doktor Salman Sami, ille de Faik Bey'e gidelim dedi. Tartışma uzun sürdü. Sonunda binbaşı Faik Bey'i seçtiler. Hayri Efendi iyi oldu. Faik Bey işimize daha çok yarar. Akşam yemeğini lokantada yiyeceğiz. Öğle yemeğini baş başa. Akşam yemeğine gelince kaymakamı bile çağıracağız. Bir de isterseniz Kavlakzade Remzi Bey'i çağırırız. Çünkü Halk Partisi'nin reisi. Duyduğuma göre Topçu İsmail onu bağışlamış. Herkes sustu. Kimse ya çağıralım ya çağırmayalım demedi. Bu sefer de hiç kimse bir şey söylemedi. Hayri Efendi de hiçbir ses çıkarmadı. Yakındaki askerlik şubesine gittiler. Binbaşı onları görünce çok sevindi. Teker teker hepsini kucakladı. Öptü, buyur etti. Şubede oturacak koltuk çoktu. Kuş tüyü koltuklar yepyeniydi. Hayri Efendi Hristo'yu eliyle gösterdi. Bu Hristo'dur dedi. İşte bu Hristo. Faik Bey, bizim bildiğimiz Hristo mu? Yani balıkçılar reisi Hristo mu? Bu bölgede onu tanımayan kimse yok. Buradan İzmir'e, İzmir'den İstanbul'a, İstanbul'dan Atina'ya kadar şöhreti yayılmıştır. Ben Hristo'yu bekliyordum. Bir gün nasıl olsa gelecektir. Onun işi kolaydır. O Çanakkale yiğitlerindendir. Onu askerde amele taburuna bile göndermemişlerdir. Hristo İsmail Çavuş'la birlikte güllelerini gemilerin bacalarından indirmiş. Düşmanı perişan eylemiş. Hristo sayılamayacak kadar da balıkçı yetiştirmiş. Türk olsun, Rum olsun, hangi milletten olursan olsun, Hristo kendine gelen insanı eli boş göndermemiş. Haydi Çeçen Şahı Üzeyir'e gidelim. Hristo adını duyar duymaz, onu baş tacı eder gidelim. Cümbür, cemaat kalktılar, nüfus memurluğuna gittiler. Üzeyir Bey, Hristo adını duyar duymaz, ona doğru gitti. Koluna girdi, getirdi, önüne oturttu. Musa Kazım Bey'i de aldı Hristo'nun yanına oturttu. Hepiniz hoş geldiniz, biraz bekleyin, sandalyeler geliyor dedi. Odacı çabucak bir yerlerden sandalyeleri getirdi. Herkes yerli yerine oturdu. Üzeyir Bey, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hristo'nun işini biliyorum. Hep nerede bu Hristo? Nerede kaldı Hristo Reis diyorum. Bu Hristo İsmail Çavuş'un arkadaşı olan Hristo Reis değil mi? Hep bir ağızdan o dediler. Hristo Reis. Üzeyir Bey, kahvenizi içinceye ben işinizi hemen görürüm dedi. Ama onu burada tutarlar mı? Kahveler geldi. Herkes kahvesini içti. Binbaşı önde, ötekiler arkada kalktılar. Musa Kazım Bey, ağa efendi. Üzeyir Bey, bu akşam lokantadayız, sizi bekliyoruz. Askerlik şubesine yolunu tuttular. Şubede koruk şerbeti içtiler. Kaymakama, mal müdürüne, belediye başkanına gittiler. Hristo sevincinden uçuyordu. Bu kadar çaba kendisi içindi. Şimdiye kadar ektiklerini işte bu kara günlerde topluyordu. Yurdunu elinden aldıkları gün, kederinden ölüyordu. Ne olursa olsun gitmeyeceğim dedim de, başka bir şey demedim. Hele bakalım diyordu. Öğle yemeğine Hayri Efendi'nin evine gittiler. Hayri Efendi'nin evine geldiğinde kederler acılar içinde kaldı. Çanakkale'de ölen iki çocuğunun ikisi de gözlerinin önüne geldi. Ne kadar da yakışıklılardı. Her yerde seçiliyorlardı. Çocuklar ölmüştü ya, ölüleri ortada yoktu. Vurulduklarını birçok kişi görmüştü ya, kan içinde nereye gittiklerini kimse bilmiyordu. İsmail ile Hristo çocukları fırsat bulurlarsa arıyorlardı. O çocukları onlardan başka kimseler de arıyorlardı. Çarpışmaların kesildiği bir gün İsmail geldi. Çocuklara benzer ölüler bulundu bir çukurda dedi. Ölüler üst üste yığılıyordu. Kokudan ölülere yaklaşılmıyordu. Ölülere beş arkadaşla beraber gitmişlerdi. İsmail birdenbire durdu, bekledi. Ardından da çukura doğru koşmaya başlamıştı. Hristo da arkasından, ötekiler de arkalarından koşmuştu. Çukurun üstünde yığın yığın işi sinek dolaşıyordu. Sineklerden başka küçücük mavi kelebek de vardı ölülerin üstünde. İsmail kelebek olan yere yanaşmıştı. Eğilmişti. Öndeki ölüyü çevirmişti. Ardından da Hristo eğilmiş. O da öteki ölüyü çevirmişti. Bunlar onlar dedi. Koşmaya başladı. Çok gitmeden çamurun içine düştü. İsmail ağır ağır geldi. Onlar dedi. Hristo'yu yerden kaldırdı. Olanı biteni Hayri Efendi'ye nasıl söyleriz demişti İsmail. Söyleyemeyiz demişti Hristo. Sofra salona kilimlerin üstüne serilmişti. Yemek kokuları uzaktan bile geliyordu. Sofraya oturdular. Sofrada çeşit çeşit yemek vardı. Daha da geliyordu. Hristo bir lokma attı ağzına, lokma boğazında kaldı. Ötekiler keyifle yiyorlar, Hristo'nun farkına varmıyorlardı. Hristo'nun gözlerine yaş dolmuştu, onu da kimse görmüyordu. Yemek bitti, herkes elini yudu. Hristo da gözlerini yudu, terini sildi. Konuşmaya başladılar. Daha çok da Kavlakzade'ye attılar, tuttular. Onu yerin dibine soktular, çıkardılar. Yemekten biraz sonra evin içi güzel dibe kahvesi kokusuyla doldu. Kahveler geldi, höpürdeterek içtiler. Bir süre dibekte dövülmüş kahvenin tadı. Hiçbir kahvede olamaz. Bu da ancak Hayri Efendi'de bulunur. Hayri Efendi'nin dibekleri gül ağacındandır dediler. Hayri Efendi İsmail'i her gördüğünde oğullarını nasıl öldüklerini, nereye gömüldüklerini sormak istiyor ama bir türlü soramıyordu. İyi olduğunda sormayı içi götürmedi. Hristo adını duydukça oğulları aklına geliyordu. Bu Hristo'nun boğazından ekmek geçmediğini, gözlerine yaş dolduğunu görüyor, ölen asker arkadaşlarını anımsadığını anlamıştı. Hayri Efendi'nin boğazından da ekmek geçmiyordu. İyi ki Hayri Efendi'nin hatunu, sofrada oğullarının bir arkadaşının olduğunu bilmiyordu. Sofrada oğullarının arkadaşı olduğunu bilseydi, köşeye çekilir, günlerce oğullarına ağıt yakardı. Sofradan kalktıklarında Melek Hatun, ben arkadaşıma gidiyorum dedi. Giderken, ben Kadir Kaptan'ın teknesinde olurum dedi. Onlardan ayrıldı. Çanakkale şehidi binbaşının evine gitti. Kadın onu ağlayarak karşıladı. Bir süre şehitleri için ağlaştılar. Hemen de konuşmaya başladılar. Melek Hatun Ağa Efendi ile olan ilişkisini baştan sona kadar anlattı. Sonunda kızları, kızların durumlarını söyledi. Nermin Hanım neredeyse ağlayacaktı. Kızların haline çok üzülmüştü. Kızların anaları yıllarca bekledikten sonra ipek bohçasını almış, Musa Kazım Bey'in evine gelmiş. Tam yerleri ışırken de bey şehre gitmek için konaktan aşağı inmiş. Eşikte mermerlerin üstüne oturmuş. Bohçasının yanına koymuş kızı görünce şaşkına dönmüş. İnanamamış. Alacakaranlıkta eğilip, kıza bakmış. Hoş geldin, sefalar getirdin demiş. Sonra kızın yanına oturmuş konuşmuşlar. Sonra bey, daha tanyerleri ışımadan doğru eve git. Ben babana ablamla birlikte şehrin ileri gelenlerini göndereceğim. Kızı atına bindirmiş, onu evine yakın bir yere indirmiş. Şaşkınlıkla dolu dizgin atını şehre sürmüş. Gene dolu dizgin kızın konaklarının önündeki yola gelmiş. Atın dizginlerini çekmiş. Her zaman durduğu yerde durmuş. Kız her zaman olduğu gibi pencereye çıkmış gülüyordu. Musa Kazım Bey de gülüyordu. Penceredeki bunca yıldır ilk kez gülüyordu. Musa Kazım sevincinden ne yapacağını bilmiyor. Dolu dizgin şehre gidip geliyor. Sevincinden uçuyordu. Bey bu sevinci kızların anasına, kızlarına, yakınlarına söylüyordu. Bir ömür boyu sevinç daha da sürüyordu. 20. ayrımın sonu, sayfa 187.